10. ayrım.
Atina'nın Avrupa'da yer alan bir kent olduğunu söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama kesin olmamış oluruz. Bir kitapta Atina'nın bir Avrupa kenti olduğu yazıyorsa, bir başka kitaba daha bakmak akıllıca olabilir. Çünkü bir başka kitapta Atina'nın Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan küçük bir ülke olan Yunanistan'ın başkenti olduğunu bulabilirsin. Hatta şansın rast giderse kitapta Akropolis ve hatta Sokrates, Platon ve Aristoteles hakkında bir şeyler yazıyor da olabilir. Ama Atina hakkındaki ilk bilgi de doğruydu, değil mi? Kesinlikle evet. Thomas'ın göstermek istediği şey tek ve yalnızca tek bir doğru olduğuydu. Aristoteles'in bize gösterdiği, bizim de aklımızı kullanarak doğruluğunu kavrayabileceğimiz şeyler Hristiyan öğretiyle çelişmek zorunda değildir. Doğrunun bir yanına aklımızı ve duyularımızı kullanarak varabiliriz. Aristoteles, doğruların bu tür yanlarına örneğin bitkiler ve hayvanlar aleminden söz ederken değinir. Doğrunun bir başka yanı daha vardır ki buna ancak Tanrı'nın bize İncil yoluyla verdiği ilhamla ulaşabiliriz. Ama doğrunun bu iki yüzü pek çok önemli noktada birbiriyle kesişir. Pek çok soruya İncil ve akıl aynı yanıtı verir. Tanrı'nın var olup olmadığına da mı örneğin? Evet, Aristoteles'in felsefesi de tüm doğal süreçleri harekete geçiren bir tanrı ya da bir ilk neden olduğunu varsayar. Ama Tanrı'nın daha ayrıntılı bir tanımına girmez. Bu noktada İncil'e ve İsa'nın öğretilerine kurak vermemiz gerekir. Tanrı'nın varlığı bu kadar kesin mi yani? Bu tartışılabilir kuşkusuz. Ancak günümüzde pek çok insana göre insan aklının Tanrı'nın var olmadığını ispat etmeye gücü yetmez. Thomas daha da ileri giderek Aristoteles'in felsefesinin ışığında Tanrı'nın var olduğunu ispatlayabileceğini öne sürüyordu. Vay canına! Aklımızla da her şeyin bir ilk nedeni olması gerektiğini bulabiliriz, diyordu Thomas. Tanrı kendini insanlara hem İncil hem de akıl yoluyla ilan etmiştir. Dolayısıyla hem bir inanç teolojisinden hem de doğal bir teolojiden söz etmek mümkündür. Ahlak söz konusu olduğunda da aynı şey söylenebilir. İncil bize nasıl yaşamamız gerektiğini öğretir. Ama Tanrı bize doğru ile yanlışı doğal bir temelde ayırabilmemizi sağlayacak bir vicdan da vermiştir. Dolayısıyla ahlaksal yaşama da iki yol gider. İncil'de yazan, başkasına da kendine yapılmasını istediğin gibi davran sözlerini okumadan da insanlara zarar vermenin kötü bir şey olduğunu bilebiliriz. Ama burada en güvenli rehberimiz İncil'in salık verdiği verilerdir. Anladım sanıyorum, dedi Sophie. Havanın fırtınalı olduğunu hem şimşekleri görerek hem de gök gürültüsünü duyarak anlamamız gibi. Doğru. Kör olsak gök gürültüsünü duyar, sağır olsak şimşekleri görebiliriz. En iyisi hem görüp hem işitmek tabii. Ama gördüğümüz şeyle duyduğumuz şeyin birbiriyle çelişmesi gerekmiyor. Bu iki izlenim birbirini tamamlıyor.
Anlıyorum.
Başka bir örnek daha vereyim. Bir roman. Örneğin Kun Hamsung'un Victoria adlı romanını okursan.
Okuduğumda, evet okudum ben bu romanı.
Yalnızca romanı okumak da sana romanın yazarı hakkında bir fikir verdi, değil mi?
Romanı yazan biri var diyebilirim en azından.
Yalnızca bu kadar mı?
Aşka bakışının oldukça romantik olduğunu da söyleyebilirim.
Hamsung'un yarattığı bir şey olan bu roman sana Hamsung'un hakkında da bilgi verir. Ama yazarın kişisel özelliklerini anlatmaz. Victoria'ya bakarak yazarın bu romanı yazarken kaç yaşında olduğunu, nerede yaşadığını ya da kaç çocuğu olduğunu söyleyebilir misin örneğin?
Tabii ki hayır.
Ama bu tür bilgileri Kurt Hamsung adına yazılmış bir biyografide bulabilirsin. Ancak bu tür bir biyografi ya da otobiyografi sayesinde yazarın kişiliğine dair daha ayrıntılı bilgin olur.
Doğru.
Tanrı'nın yarattıkları ile İncil arasında da buna benzer bir ilişki vardır. Yalnızca doğaya bakarak da Tanrı'nın varlığını duyabiliriz. Çiçeklere ve hayvanlara bakarak Tanrı'nın tüm bunları sevdiğini söyleyebilir, sevmese yaratmaz da diyebiliriz. Ama Tanrı'nın şahsına dair bilgilere yalnızca İncil'de ya da Tanrı'nın otobiyografisinde rastlayabiliriz.
İyi bir örnekti bu doğrusu.
Alberto ilk kez cevap vermiyor, yalnızca düşünüyordu.
Hilde ile bir ilgisi var mı bunun, diye ağzından kaçırdı Sophie. Hilde diye birinin var olup olmadığından da emin değiliz. Ama ondan bir takım izlerin orada burada önümüze koyulduğundan eminiz. Kartpostal, ipek eşarp, yeşil cüzdan, bir çorap. Alberto başını sallayarak. Üstelik ne kadar iz bulacağımıza Hilde'nin babası karar veriyormuş gibi görünüyor. Ancak bildiğimiz kesin olan şey bize tüm bu kartpostalları gösteren biri olduğu. Keşke kendi hakkında da bir şeyler yazsa. Neyse, nasıl olsa yeniden döneceğiz bu konuya. Saat 12, orta çağ bitmeden yemeğe yetişsem iyi olur. Akinolu Thomas'ın kilisenin teolojisine ters düşmeyen her konuda Aristoteles'in felsefesini nasıl sahiplendiğine dair birkaç söz daha edip bu konuyu kapayacağım. Buna Aristoteles'in mantık, bilgi teorisi ve doğa felsefesi konularındaki görüşleri dahildir. Aristoteles'in bitkiden hayvanlara, oradan insanlara yükselen doğa basamaklarını hatırlıyor musun? Sophie başını salladı. Aristoteles'in kendisi de bu ölçeğin en ucundan varlığın bir çeşit doruk noktası olan Tanrı'ya uzandığını söylüyordu. Bu şemayı Hristiyanlığa uyarlamak hiç de zor değildi. Thomas'a göre bitki ve hayvanlardan insanlara, insanlardan meleklere ve meleklerden Tanrı'ya kadar varoluşun çeşitli düzeyleri vardır. İnsanların da hayvanlar gibi duyu organları vardır. Ama insanlar hayvanlardan ayrı olarak bu duyulardan yola çıkarak muhakeme edebilirler. Meleklerin vücutlarında böyle duyu organları yoktur. Bu yüzden de onların kendiliğinden ve hemen olan bir zekaları vardır. İnsanlar gibi şöyle bir düşünmeleri, zihinlerinde şöyle bir tartmaları gerekmez. İnsanların yavaş yavaş keşfettiği her şeyi onlar önceden bilebilirler. Vücutları olmadığı için ölmezler de. Tanrı gibi mutlak değildirler. Çünkü onları da Tanrı yaratmıştır. Ama sonunda ayrılacakları bir vücutları olmadığı için ölmezlerdi. Ne güzel. Ama Tanrı her şeyin, meleklerin de üzerindedir Sophie. Birbirleriyle bağlantısı içinde bir bütün olarak her şeyi görür ve bilir. O zaman şimdi bizi de görüyordur. Evet, belki de ama şimdi değil. Çünkü Tanrı'nın zamanı bizimkiyle aynı değildir. Bizim şimdimiz Tanrı'nın şimdisiyle aynı değildir. Bizim hayatımızda birkaç hafta, Tanrı'nın birkaç haftası anlamına gelmeyebilir. Vay anasına diye kaçırdı ağzından Sophie. Eliyle ağzını kaparken Alberto ona bakıyordu. Sophie konuşmaya devam etti. Hilde'nin babasından yeni bir kart geldi. Kartta Sophie'nin bir iki haftası bizim için bir iki hafta anlamına gelmeyebilir diye yazıyordu. Senin Tanrı ile ilgili söylediklerine ne kadar çok benziyor. Sophie kahverengi başlığın altındaki yüzün kaşlarının çatıldığını gördü. Utanması lazım aslında. Sophie Alberto'nun ne demek istediğini anlamamıştı. Öylece söylenmiş sözlerdi bunlar belki de. Alberto sözlerini sürdürdü. Akinolu Thomas, Aristoteles'in kadınlar konusundaki görüşlerini de devraldı ne yazık ki. Aristoteles'in kadınların eksik etek olduklarını söylediğini hatırlıyorsundur. Ona göre çocuklar da özelliklerini babalarından alıyordu. Çünkü kadın edilgen ve alıcı, erkek ise etken ve vericiydi. Thomas'a göre bu sözler İncil'in sözleriyle mükemmel bir uyum içindeydi. İncil de kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığını söylemiyor muydu zaten? Saçmalık. Bu noktada memelilerden dişi yumurtanın varlığının ilk kez 1827 yılında ortaya çıkarıldığını hatırlatmakta yarar var. Bundan önce insanların döllenmede erkeğin veren ve yaratan cins olduğunu düşünmeleri pek de anlaşılmayacak bir şey değildi belki de. Ayrıca belirtmek gerekir ki Thomas'a göre kadınlar yalnızca doğal yönleriyle erkeklerden aşağıdırlar. Yoksa kadın ruhuyla erkek ruhu eşit değerdeydi. Cennette cinsler tamamen eşittir. Çünkü o zaman tüm vücut farklılıkları ortadan kalkar. Züğürt tesellisi bu. Orta çağda hiçbir kadın filozof yok muydu? Orta çağda kilise yaşantısında büyük ölçüde erkekler hakimdi. Ama bu kadın düşünürler olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlardan biri Bingenli Hildegard'tı. Sophie gözlerini kocaman açıp "Bizim Hilde ile bir ilgisi var mı bunun?" diye sordu.
"Sen de sordun mu soruyorsun hani? Hildegard
1098-1179 yılları arasında Ren Vadisi'nde yaşadı. Kadın olmasına rağmen faiz, yazar, doktor, botanikçi ve doğa bilimci olarak çalıştı. O, orta çağda ayakları en çok yere basan ve en bilimsel olanların kadınlar olduğunun bir simgesidir adeta. Hildegard'ın Hilde ile bir ilgisi olup olmadığını sormuştum. Tanrı'nın yalnızca erkek olmadığı eski bir Yahudi ve Hristiyan inanışıdır. Bu inanışa göre Tanrı'nın bir de dişi yanı, yani doğa analığı vardır. Çünkü kadınlar da Tanrı'nın suretidir. Yunanca'da Tanrı'nın dişi yanına Sophia denir. Sophia ya da Sophie bilgelik anlamına gelir. Sophie içini çekti. Niye kimse anlatmamıştı şimdiye dek bunu kendisine? Ya o niye kimseye sormamıştı? Alberto konuşmaya devam etti. Orta çağda Sophia ya da Tanrı'nın doğa analığı, inancı hem Yahudiler arasında hem de Yunan Ortodoks Kilisesi'nde varlığını sürdürdü. Batı'da ise bu unutuldu. Ama sonra Hildegard ortaya çıkıp değerli mücevherler, sarı elbiseler giymiş haliyle Sophia'nın kendisinde göründüğünü iddia etti. Sophie banktan kalktı. Sophia Hildegard'a görünmüştü. Peki ben de Hilde'yi gördüm. Tekrar oturdu. Alberto üçüncü kez elini Sophie'nin omuzuna koydu. Evet, bu konuyla ilgilenmemiz gerek. Ama şimdi saat 1'e geliyor neredeyse. Sen yemek yemelisin ve bu çağda değişmeli artık. Rönesans konusunda görüşeceğimiz zaman Hermes gelip seni alır. Ve ardından bu garip keşiş ayağa kalktı ve kiliseye doğru yürümeye başladı. Sophie olduğu yerde Hildegard'la Sophia'yı, Hilde ile Sophie'yi düşünmeye daldı. Aniden aklına bir şey geldi. Koşup keşişi yakaladı ve "Orta çağda Alberto diye biri yaşadı mı?" diye sordu. Keşişin adımları yavaşladı ve başını Sophie'ye döndürdü. Aquinalı Thomas'ın çok meşhur bir felsefe öğretmeni vardı. Adı Albertus Magnus'tu. Yani Büyük Alberto. Sonra başını eğip Maria Kilisesi'nin kapısından içeri girerek kayboldu. Bu cevapla yetinmeyen Sophie onun arkasından kiliseye girdi ama kilise bomboştu. Alberto yerin dibine girmişti sanki. Kiliseden çıkmak üzereyken Sophie'nin gözü duvardaki bir Meryem resmine takıldı. Yaklaşıp resmi yakından incelemeye koyuldu. Meryem'in gözünde bir damla yaş vardı. Ağlıyor muydu yoksa? Sonra kiliseden hızla çıkıp Jorun'lere koşmaya başladı.
Rönesans. Ey insan kılığındaki kutsal soy. Sophie saat 1:30 civarında nefes nefese Jorun'lere vardığında Jorun sarı evlerinin dışında durmuş onu bekliyordu. Gideli 10 saatten çok oldu. Nerelerdeydin diye patladı Jorun. Sophie başını salladı. Hayır, ben gideli 1000 yıldan çok oldu. Peki ama neredeydin? Orta çağlı bir keşişle randevum vardı. Fena tip de değildi doğrusu. Delisin vallahi sen. Yarım saat önce de annen aradı. Ne dedin? Bakkala kadar gittiğimi söyledim. Ve o ne dedi? Gelince onu aramanı istedi. Ya annem ve babamla olanlara ne demeli? Saat 10 sıralarında ellerinde kakao ve sandviçle bizim odaya geldiler. Tabii ki yataklardan biri boştu. E ne dedin onlara? Çok utanç verici ama kavga ettiğimizi, sonra da senin çıkıp eve gittiğini söyledim. O zaman elimizi çabuk tutup hemen barışmamız gerek. Annenlerle annemi de birkaç gün görüştürmemeliyiz, oldu mu? Jorun omuzlarını silkti. Aynı anda elinde 3 tekerlekli çöp arabası, üzerinde iş tulumuyla Jorun'un babası belirdi. Bahçedeki yaprakları toplamakla uğraştığı belliydi. Sizi gidiyor aramazlar. Demek ki yine barışmışsınız ha, dedi. Bakın bakalım merdivenlerde tek bir yaprak bulabilecek misiniz?
Evet, evet, tek bir yaprak bile yok, dedi Sophie. Yatakta şey yapacağımıza merdivenlerde oturup içsek daha iyi olurdu kakaomuzu.
Jorun'un başından aşağı kaynar sular dökülür gibi oldu. Babası sinirli sinirli güldü. Ne de olsa bay ve bayan ekonomi danışmanı Ingebrigtsenlerin evinde konuşulan dil Sophie'lerdekinden oldukça farklıydı.
Özür dilerim Jorun. Şu gizleme operasyonunda benim de payım olsun istedim. Artık anlatacak mısın ne olduğunu?
Benimle eve kadar yürürsen evet.
Zaten anlatacaklarımı ekonomi danışmanlarıyla onların çok gelişmiş Barbie bebeği karıları duymasa da olur. Ne fenasın Sophie. Eşlerden birini denizlere açılıp evden uzaklaştırmak isteten evlilikler daha mı iyi sanki? Haklısın herhalde. Ama bütün gece hiç uyumadım neredeyse. Üstelik Hilde her yaptığımızı görüyormuş gibi geliyor bana. Yonca sokağına doğru yürümeye başlamışlardı. Yani Hilde'nin telepatik güçleri mi var sence? Bilmem, belki var, belki yok. Jörün'ün tüm bu gizli saklılıklardan pek hoşlanmadığı gün gibi ortadaydı. Ama yine de bu babasının ormandaki bir kulübeye neden o deli saçması kartpostalları yolladığını açıklamaya yetmiyor. Bence de açıklaması zor bir şey bu. Nereye gittiğini anlatmayacak mısın artık? Bunun üzerine Sophie'yi nereye gittiğini anlattı. Gizemli felsefe kursundan da bahsetti. Ama önce tüm bunların Jorun'la kendisi arasında kalacağına dair yemin ettirdi Jorun'e. Sonra uzun bir süre konuşmadan yürüdüler. Yonca sokağı numara 3'e yaklaşırken ''Hoşuma gitmiyor bütün bunlar'' dedi Jorun. Sophie'lerin kapısının önünde durmuş geri dönmeye yelteniyordu bunu söylerken. ''Hoşuna gitmesi de gerekmiyor zaten'' dedi Sophie. ''Felsefe zararsız ve yalnızca eğlence için yapılan bir uğraş değil. Felsefenin konusu kim olduğumuz ve nereden geldiğimiz. Sence okulda bu konuda yeterli bilgi edinebiliyor muyuz?'' ''Ama kimse bu sorulara bir yanıt veremez ki zaten.'' ''Evet ama biz daha bu soruları sormayı bile öğrenmedik.'' Sophie mutfak kapısından içeriye girdiğinde öğlen yemeği masada hazır bekliyordu. Annesi Jorun'lardan neden telefon etmediğini sormadı. Sophie yemekten sonra biraz kestirmek istediğini söyledi. Jorun'lar da pek uyuyamadığını itiraf etti. Geceyi bir arkadaşında geçirdiğinde hep böyle olurdu zaten. Yatmadan önce duvarda asılı olan büyük pirinç aynanın önünde durup kendine baktı. Önce aynada kendi soluk ve yorgun yüzünü gördü. Ama sonra kendi yüzünün arkasında soluk hatlarıyla bir başka yüz belirdi. Sophie birkaç kez nefesini tuttu. Hayal görmenin alemi yoktu durup dururken. Keskin hatlarıyla kendi yüzü ve kendinden başkasına ait olamayacak kadar kara, pırasa saçları görünüyordu aynada. Ama bu yüzün arkasında bir başka kızın yüzü daha saklıydı. Aniden aynadaki kız iki gözünü birden kırptı. Sanki ben gerçekten burada, aynanın öteki yüzündeyim demek ister gibiydi. Birkaç saniye sonra ise yok oldu. Sophie yatağına oturdu. Gördüğü yüzün Hilde'nin yüzü olduğundan hiçbir şüphesi yoktu. Binbaşının evindeki kimlik kartında birkaç saniye süreyle gördüğü yüz olmalıydı bu. Bu gizemli durumları hep çok yorgunken yaşaması da ilginç değil miydi? Dolayısıyla sonradan hep olan bitenin yalnızca yorgunluktan yaratılmış hayal ürünü şeyler olduğunu düşünmek zorunda kalıyordu. Sophie elbiselerini bir sandalyenin üzerine atıp yorganının altına girdi ve hemen uykuya daldı. Uykusunda son derece açık seçik bir rüya görmeye koyuldu. Rüyasında kırmızı bir kayıkhaneye inen büyük bir bahçede duruyordu. Kayıkhanenin yanındaki iskelede sarı saçlı bir kız oturmuş denizi seyrediyordu. Sophie kıza doğru gidip yanına oturdu. Kız ise sanki onun varlığını fark etmemiş gibi davranıyordu. ''Merhaba, benim adım Sophie'' diye kendini tanıttı Sophie. Ama kız onu ne görüyor ne de duyabiliyordu. ''Kör ve sağırsın galiba'' dedi Sophie. Kız gerçekten de Sophie'nin sözlerine sağırdı. Bir anda ''Hilde'' diye bağırdı biri. Kız o zaman hemen ayağı fırlayıp eve doğru koşmaya başladı. Demek ki ne kör ne de sağırdı. Orta yaşlı bir adam evden çıkmış kıza doğru koşuyordu. Üzerinde üniforma ve mavi bir bere vardı. Kız adamın boynuna sarıldı. Adam da kızı etrafında birkaç kez döndürdü. Sophie'nin gözü kızın biraz önce oturduğu yerde durmakta olan ucunda küçücük bir haç takılı altın bir kolyeye ilişti. Uzanıp kolyeyi eline aldı. O sırada da uyandı. Sophie saate baktı. Birkaç saattir uyuyordu anlaşılan. Yatakta oturup rüyasını düşünmeye başladı. Rüyası öyle berrak, öyle açık seçikti ki sanki rüya değil gerçekten yaşadığı bir şeydi. Bu ev ve iskelenin gerçekten bir yerlerde var olduğuna emindi. Burası binbaşının evinde asılı olan resimdeki eve ve bahçeye benzemiyor muydu sahiden? Rüyasındaki kızın Hilde Möller-Knank ve ona doğru koşan adamın da Lübnan'dan eve dönmüş olan babası olduğundan emindi en azından. Adam biraz Alberto Knox'u andırıyordu üstelik. Sophie yatağını düzeltmeye başladığı sırada yastığının altında ucunda bir haç olan altın bir kolye buldu. Haçın arkasında üç harf kazılıydı. H, M, K. Daha önce de rüyasında kıymetli şeyler bulduğu olmuştu. Ama böyle bir şeyi rüyasının dışına çıkartmayı ilk kez başarıyordu. "Vay canına!" diye bağırdı yüksek sesle. Öyle kızgındı ki dolabın kapağını açıp bu değerli kolyeyi ipek eşarbın, beyaz çorabın ve Lübnan'dan gelen kartpostalların durduğu rafa fırlatıp attı. Pazar sabahı Sophie'yi tost, portakal suyu, yumurta ve İtalyan salatalı bir kahvaltı bekliyordu. Annesi pazar sabahları Sophie'den daha geç kalkardı genellikle. Böyle erken kalktığı zamanlarda da bunun şerefine Sophie'yi uyandırmadan önce mükellef bir pazar kahvaltısı hazırlamış olurdu. Annesi kahvaltıda "Bahçede yabancı bir köpek var," dedi. "Sabahtan beri eski çitin oralarda dolanıp duruyor. Ne işi var bu köpeğin burada biliyor musun?" "Aa evet," diye bağırdı Sophie. Ama böyle der demez de dediğine pişman oldu. "Daha önce gördün mü bu köpeği buralarda?" Bu arada Sophie kalkmış, oturma odasının büyük bahçeye bakan penceresine gitmişti bile. Tam tahmin ettiği gibi Hermes çitin gizli girişinin önüne yatmıştı. Ne deseydi? Daha ne diyeceğine karar vermeden annesi yanında belirdi. "Daha önce gördün mü bu köpeği buralarda?" "Bahçede bir yerde bir kemik parçası görmüş olsa gerek. Şimdi gelmiş hazinesini arıyor herhalde. Köpeklerin de bir hafızası vardır." "Belki de. Aramızda hayvan psikoloğu olan biri varsa o da sensin." Sophie hemen kararını verdi. "Hemen alıp evine götüreyim hayvancığı." "Evini biliyor musun ki?" Sophie omuzlarını sikti. "Bilmiyorum ama tasmasının arkasında bir adres yazılıdır herhalde." Birkaç dakika sonra Sophie bahçeye çıktı. Hermes onu görünce koşarak gelip kuyruğunu çılgınca sallayarak üzerine atladı. "Hermes, akıllı köpekçik," dedi Sophie. Annesinin pencerede durup onları seyrettiğini biliyordu. İnşallah Hermes'in geçite atlayacağı tutmazdı. Yok, hayır. Hermes bahçedeki patikaya koşup bahçe kapısının üzerinden atladı. Bahçe kapısını kapayıp dışarıya çıktıktan sonra da Hermes Sophie'nin birkaç metre önünden yürümeye devam etti. Böylece tek katlı evlerin arasından uzun bir yürüyüş başladı. Pazar yürüyüşüne çıkmış pek çok kişi vardı onlardan başka. Pek çok aile vardı gezinen. Sophie bu ailelere imrendi. Hermes arada bir gidip başka köpeklerle ya da yol kenarındaki nesnelerle ilgileniyor ama Sophie "buraya gel" der demez yine onun yanına geliyordu. Çok geçmeden eski bir mera, büyük bir stadyum ve bir çocuk bahçesini arkalarında bırakıp trafiğin daha yoğun olduğu bir bölgeye geldiler. Kaldırım taşları ve trolleybüs raylarının olduğu büyük bir caddeden şehrin merkezine doğru yürümeye başladılar. Merkeze vardıklarında Hermes büyük meydandan ayrılıp kilise caddesine girdi. 100 yıl başında yapılmış eski apartmanların olduğu bölgeye geldiklerinde saat 1:30'a yaklaşıyordu. Artık şehrin öteki ucundaydılar. Sophie'nin geldiği pek olmazdı buralara. Bir keresinde küçükken yaşlı bir teyzeyi ziyarete gelmişlerdi, o kadar. Birazdan eski apartmanların çevrelediği küçük bir meydana vardılar. Her şey çok eski olmasına rağmen meydanın adı Yeni Meydan'dı. Aslında şehrin kendisi de oldukça eskiydi. Orta Çağ'da bir zamanlar kurulmuştu. Hermes 14 numaralı kapıya gidip Sophie'nin kapıyı açmasını beklemeye başladı. Sophie kalbinin hızla çarptığını hissediyordu. Apartmanın girişinde bir dizi yeşil posta kutusu asılıydı. Sophie en üst sıradaki posta kutularından birinin üzerine bir kartpostal yapıştırılmış olduğunu fark etti. Kartın üzerinde postacıdan gelen, kartın yollandığı kişinin adına bu adreste rastlanılmadığına dair bir not da vardı. Kartta Hilde Möller-Knank, Yeni Meydan 14 yazılıydı. Kart 15 Haziran tarihliydi. 15 Haziran'a daha 2 hafta vardı ama postacı buna dikkat etmemişti anlaşılan. Sophie kartı alıp okumaya başladı. Sevgili Hilde, Sophie şimdi felsefe öğretmeninin evine geliyor. Yakında 15 yaşına girecek. Sense dün 15 yaşına girdin. Yoksa bugün mü Hildeciğim? Bugünse saat epeyce geç olmuş olmalı. Ama saatlerimiz de hep aynı gitmiyor. Bir nesil yok olurken bir başka nesil doğuyor. Bu arada tarih başını almış gidiyor. Avrupa tarihinin bir insan yaşamıyla karşılaştırılabileceğini düşündün mü hiç? O zaman antik çağ Avrupa'nın çocukluğu olarak görülebilir. Uzun orta çağ Avrupa'nın okul yıllarıdır. Bu uzun yıllardan sonra genç Avrupa coşku ve sabırsızlıkla hayatın içine atılır. Rönesans'ın Avrupa'nın 15. yaş günü olduğunu söyleyebiliriz belki de. Haziran'ın tam ortasındayız çocuğum ve yaşamak harika bir şey. Not. Altın kolyeni yitirdiğine çok üzüldüm. Sahip olduğun şeylere daha çok özen göstermelisin. Çok yakında yanında olacak olan baban. Hermes merdivenleri çıkmaya başlamıştı bile. Sophie kartpostalı alıp Hermes'i izlemeye başladı. Hermes çılgınca kuyruğunu sallayarak merdivenleri çıkıyor, Sophie de onunla beraber koşmak zorunda kalıyordu. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katları geçtiler. Bundan sonra yukarı küçük bir merdiven çıkıyordu. Ta çatıya mı çıkacaklardı yoksa? Evet, Hermes bu merdivenleri de çıktı. Merdivenlerin ucundaki dar kapıya varınca kapıyı tırnaklarıyla kazımaya başladı. Çok geçmeden içeriden ayak sesleri geldiğini duydu Sophie. Kapı açıldı. Alberto Knox kapıda duruyordu işte. Üzerinde başka elbiseler vardı ve bugün de özel bir biçimde giyinmişti. Dizlerine kadar gelen beyaz çoraplar, bol kırmızı bir pantolon ve omuzları vatkalı sarı bir ceket giyiyordu. Bu haliyle iskambil kağıtları içindeki bir joker andırıyordu. Yanılmıyorsa tipik bir Rönesans giysisiydi bu. "Seni hokkabaz!" diyerek yorumda bulundu Sophie ve Alberto'yu hafifçe yana iterek içeri girdi. Yine korku ve utancının acısını zavallı felsefe öğretmeninden çıkarmıştı. Sophie'nin telaşının bir nedeni de merdivenin girişinde bulduğu kartpostaldı. "Sakin ol çocuğum," dedi Alberto kapıyı kapatırken. "Sophie, buyurun işte bugünkü kartpostalınız," diyerek ve sanki olan bitenden Alberto'yu sorumlu tutarak kartpostalı Alberto'ya uzattı. Alberto kartta yazılanları okuduktan sonra başını iki yana salladı ve "Bu adam gitgide daha cüretkarlaşıyor," dedi. "Bizi kızına yaş günü eğlencesi olarak kullanmak niyetinde, görürsün." Böyle dedikten sonra kartı alıp parça parça etti. Parçaları kağıttan bir kutuya attı. "Kartta Hilde'nin altın kolyesini kaybettiği yazıyor," dedi Sophie. "Gördüm." "Ya benim bu kolyeyi yatağımda bulmama ne demeli? Açıklayabilir misin? Nasıl olabilir böyle bir şey?" Alberto ciddiyetle Sophie'nin gözlerinin ta içine bakarak "Olmayacak bir şeymiş gibi geliyor insana," dedi. "Ama inan o bunu hiçbir zahmete girmeden yapabilir. Gel biz en iyisi evrenin siyah silindir şapkasından çıkarılan tavşana dönelim." Oturma odasına geçtiler. Burası Sophie'nin şimdiye dek gördüğü en tuhaf odalardan biriydi. Alberto'nun yaşadığı bu daire eğik duvarlı büyük bir çatı katıydı. Tavandaki pencereden içeriye keskin bir gün ışığı giriyordu. Odanın bir de şehre bakan bir penceresi vardı. Sophie bu pencereden dışarıdaki tüm eski apartmanların çatılarını görebiliyordu. Sophie'yi en çok şaşırtan şey ise odadaki tüm ıvır zıvırdı. Oda tarihin pek çok farklı dönemlerinden kalma mobilyalar ve nesnelerle doluydu. Bir koltuk 30'lu yıllardan, eski bir masa 100 yıl başından kalma, sandalyelerden biri ise yüzlerce yıllık olmalıydı. Mobilyalar işin bir parçasıydı yalnızca. Raflarda ve dolaplarda birbirlerine karışmış bir şekilde pek çok süs ve kullanım eşyası da duruyordu. Raflarda neler yoktu ki? Eski saatler, vazolar, havanlar, imbikler, bıçaklar, bebekler, ucu tüylü kalemler, kitap arkalıkları, sekizgenler, altıgenler, pusula ve barometreler. Duvarlardan biri bir uçtan bir uca kitapla kaplıydı. Ama öyle kitapçılardan alınan türden kitaplarla değil. Buradaki kitaplar da yüzlerce yıllık kitap üretiminden bir kesit sunuyordu insana. Duvarlarda çeşitli çizimler ve resimler asılıydı. Bir kısmı son 10 yıllarda yapılmış olsa da resimlerin çoğu oldukça eskiydi. Duvarlarda eski haritalar da asılıydı. Haritalardan birinde Song Fjordu Trøndelag'a yerleştirilmiş, Trondheim Fjordu da Nordland'da bir yerde çizilmişti. Sophie bir şey söylemeksizin durarak odayı tüm açılardan seyretti birkaç dakika. Sonra da "Bakıyorum ıvır zıvır toplamaya epey meraklısın," dedi. "E olur mu ya? Bu odada bulunan yüzlerce yıllık tarihe ıvır zıvır denir mi hiç? Antikacılıkla falan mı uğraşıyorsun yoksa?" Alberto'nun yüzünde neredeyse acı dolu bir ifade belirdi. "Herkes kendini tarihin akışına bırakamaz ki Sophie. Kimilerinin durup nehrin kenarında kalmış olanları toplaması gerekir." "Garip bir şey bu söylediğin." "Garip ama doğru. İnsan yalnızca kendi çağında yaşayamaz ki. Tarihini de beraberinde taşır. Bu odada gördüklerinin bir zamanlar gıcır gıcır yeni şeyler olduğunu unutma. 1500'lerden kalma bu küçük tahta bebek, küçük bir kızın 5. yaş gününde bir armağan olarak yapılmıştı belki de. Dedesiydi yapan belki, kim bilir. Sonra bu kız 10 yaşına geldi. Sonra evlendi ve belki de bir kızı oldu. Bu bebek de kendi kızına geçti. Sonra yaşlandı ve öldü. Uzun bir hayat yaşadı ama sonunda yok oldu. Bir daha da geri gelmeyecek. Kendisi kısa bir ziyarette bulundu ama bebeği, evet bebeği işte burada, bu rafta duruyor hala. Her şey çok acıklı ve ciddi oluyor sen böyle anlatınca. Evet, çünkü hayatın kendisi de acıklı ve ciddi de ondan. Muhteşem bir dünyaya geliyoruz. İnsanlarla karşılaşıyor, onlarla tanışıyor ve bir süre beraber yolculuk ediyoruz. Sonra da aynen dünyaya birdenbire gelişimiz gibi yine birdenbire dünyadan yok oluyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, artık aramızdaki bilmecelere son. Neden binbaşının evine taşınmıştın? Mektupla haberleştiğimiz sırada birbirimize yakın olalım diye. O eski kulübenin de boş olduğunu biliyordum. Sonra da kulübeye öylece yerleşiverdin, öyle mi? Evet, öylece yerleşiverdim. O zaman Hilde'nin babasının bunlardan nasıl haberi olduğunu da biliyorsundur herhalde. Sanırım onun pek çok şeyden haberi var. Üstelik postacının ormanın derinliklerindeki bir kulübeye nasıl mektup bırakabildiğini de anlayamıyorum. Alberto kurnazca gülümsedi. Bunlar Hilde'nin babası için çocuk oyuncağı. Ucuz numaralar bunlar, basit sihirbazlıklar. Dünyanın en sıkı gözetlenen insanları senle beniz belki de. Sophie bir anda sıcak bastığını hissetti. Bir elime geçirsem gözlerine uyacağım o adamın. Alberto gidip üçlü koltuğa oturdu. Sophie de rahat bir koltuğa kuruldu. Yalnızca felsefe bizi Hilde'nin babasına yaklaştırabilir, dedi Alberto. Bugün sana Rönesans'ı anlatacağım. Hadi başla. Aquinalı Thomas'tan hemen birkaç yıl sonra Hristiyan birlik kültüründe çatlaklar oluşmaya başladı. Felsefe ve bilim kilisenin teolojisinden giderek daha bağımsız bir hal alırken, bu durum inanç dünyasının akıl karşısında daha özgür bir tutum edinmesine yardımcı oldu. Giderek daha çok insan Tanrı'ya aklımızla ulaşamayacağımızı, çünkü zaten düşüncenin Tanrı'yı kavrayamadığını düşünmeye başladı. İnsan için en önemli şey Hristiyanlığın gizemini anlamak değil, kendini Tanrı'nın ellerine bırakmaktı. Anlıyorum. İnanç dünyasıyla bilimin daha özgür bir ilişkiye girmesi, yeni bir bilimsel yöntemin ve dinsel alanda yeni bir şevkin doğmasına yol açtı. Böylelikle 15 ve 16. yüzyılın iki önemli hareketinin, Rönesans ve Reformasyon'un temeli atılmış oldu. Hareketleri birer birer ele alalım lütfen. Rönesans'la 14. yüzyıl sonlarında başlayan kapsamlı bir kültürel patlamayı kastediyoruz. Kuzey İtalya'da başlayan bu olay 15 ve 16. yüzyıllarla kuzeye yayıldı. Rönesans sözcüğünün yeniden doğuş anlamına geldiğini söylemiştin, değil mi? Evet, yeniden doğacak olan şey ise antik çağın sanatı ve kültürüydü. Bir de Rönesans hümanizminden söz edilir. Çünkü tüm yaşamı tanrısal bir ışık altında gören uzun orta çağın tersine şimdi yine çıkış noktası olarak insan alınıyordu. Kaynağa yönelmek, yani öncelikle antik çağ hümanizmine dönmek ana slogan oldu. Antik çağdan kalma heykelleri, yazıtları bulup çıkarmak neredeyse bir halk sporu haline geldi. Yunanca öğrenmek de moda oldu bu dönemde. Dolayısıyla Yunan kültürü yeniden araştırılmaya başlandı. Yunan hümanizmini öğrenmenin hiç değilse bir önemli pedagojik amacı vardı. Hümanist konuları öğrenmek insana klasik bir yapılanma, dolayısıyla insancıl nitelikler kazandırıyordu. Atlar at olarak doğar deniyordu. Ama insanlar insan olarak doğmaz, oluşturulur. Yani insan olmak öğrenilecek bir şeydir, öyle mi? Evet, ana fikir buydu. Ama şimdi Rönesans hümanizmi düşüncelerine daha fazla girmeden Rönesans'ın arkasındaki politik ve kültürel yapılanmadan söz edeceğiz. Alberto sandalyesinden kalkıp odada dolaşmaya başladı. Bir süre sonra durup raflardan birinde duran eski bir aleti işaret etti ve ''Bu nedir biliyor musun?'' diye sordu. ''Eski bir pusulaya benziyor.'' ''Doğru.'' Sonra koltuğun üzerinde duvarda asılı olan eski bir tüfeği göstererek ''Ya bu?'' diye sordu. ''Eskilerden kalma bir silah.'' ''Evet. Ya bu?'' Alberto raftan çekip aldığı kalın bir kitabı gösteriyordu. ''Eski bir kitap.'' ''Daha doğrusu bir incunabulum.'' ''Ne demek?'' Sözcük olarak çocukluk anlamına geliyor ama incunabulum, kitap basma sanatının ilk geliştirildiği yıllarda, yani 15. yüzyılda basılan kitapları anlatmak için kullanılan bir sözcük. Bu kitap gerçekten o kadar eski mi? Evet, o kadar eski. Ve şimdi gördüğümüz bu üç şey, pusula, barut ve kitap basma sanatı, Rönesans dediğimiz bu yeni çağın önemli unsurları. Bir parça daha açıklayabilir misin bunu? Pusulanın varlığı gemiyle yolculuk yapmayı kolaylaştırdı. Bir başka deyişle pusula büyük keşif yolculuklarına bir temel oluşturdu. Barut da öyle bir anlamda. Yeni silahlar Avrupalıların Amerika ve Asya kültürleri üzerinde askeri üstünlük kazanmalarını sağladı. Avrupa'da da barut önemli bir yer kazandı. Kitap basma sanatı da Rönesans hümanistlerinin fikirlerini yaymak açısından önemli. Kitap basma sanatının yaygınlaşması, kilisenin bilgi üzerindeki tekelinin ortadan kalkmasına katkıda bulundu en azından. Bundan sonra başka başka yeni araç ve gereçler birbirlerini izledi. Önemli araçlardan biri de örneğin teleskoptu. Teleskopun bulunması astronomide yeni ufuklar açılmasına neden oldu. Sonra da füzeler ve aya giden uzay araçları bulundu. Ay yok, o kadar çabuk değil. Ama diyebiliriz ki Rönesans sonunda insanların aya kadar gidebilmelerini sağlayan bir süreç başladı. Hiroşima ve Çernobil'e vardığı da söylenebilir bu sürecin. Her şey kültürel ve ekonomik alanlarda bir dizi değişikliğin ortaya çıkmasıyla başladı. Orta çağın sonlarına doğru para ekonomisine ve banka sistemine dayalı yepyeni mallar içeren el sanatları ve ticaretin canlı bir biçimde var olduğu kentler doğmuştu. Böylece doğal koşullar karşısında belli bir özgürlük kazanmış olan bir burjuvazi ortaya çıktı. Yaşamsal ihtiyaçlar parayla alınabilen şeyler haline geldi. Bu gelişme bireylerin gayretlerini, hayal gücü ve yaratıcılıklarını destekleyen bir gelişmeydi. Bu şekilde insandan yepyeni şeyler beklenmeye başlandı. 2000 yıl önce ortaya çıkan Yunan kentleri geliyor insanın aklına. Tabii, Yunan felsefesinin köylü kültüründe yaşayan mistik dünya görüşünden kendini nasıl sıyırdığını anlatmıştım. Rönesans dönemi insanı da benzer şekilde kendini feodal beylerden ve kilisenin gücünden kurtarmaya başladı. Bu, İspanya'da Araplarla ve Doğu'da Bizans kültürüyle daha yakın bir ilişkiye girilmesi sonucu Yunan kültürünün yeniden keşfedilmesiyle aynı zamana rastladı. Antik çağın üç kolu birleşerek yeniden koca bir nehir oldu. Dikkatli bir öğrencisin gerçekten. Evet, bu anlattıklarım Rönesans'ın arka planını anlatmaya yetsin. Şimdi yeni düşüncelerden söz edeceğim. Hemen başla, akşam yemeğine yetişmem lazım. Şu ana dek ayakta durmakta olan Alberto yeniden koltuğa oturdu. Sophie'nin gözlerinin içine bakarak. Rönesans her şeyden önce yeni bir insan görüşü yarattı, dedi. Rönesans hümanistleri insana ve insanın değerine inandılar. Bu, insanın günaha yatkın yanının tek taraflı bir biçimde vurgulandığı ortaçağ insan görüşüyle taban tabana zıt bir görüştü. İnsan sonsuz büyük ve sonsuz değerli bir varlık olarak görüldü. Rönesans'ın en önemli kişilerinden biri olan Ficinus, kendini tanı, ey insan kılığındaki kutsal soy, diyordu. Pico della Mirandola, insanın değeri üzerine nutuğu yazdı. Bu orta çağda düşünülemeyecek bir şeydi. Tüm orta çağ boyunca hep Tanrı'dan yola çıkılmıştı. Rönesans hümanistleri ise insandan yola çıktılar. Ama Yunanlı filozoflar da aynı şeyi yapmıştı. Evet, tam da bu yüzden antik çağ hümanizminin yeniden doğuşundan söz ediyoruz. Ama Rönesans hümanizmi bireyciliğe antik çağ hümanizminden daha çok fazla önem veriyordu. Yalnız insan olmakla kalmayıp özgün birer bireydik de aynı zamanda. Bu düşünce insan dehasına sınırsız bir tapınmaya yol açıyordu. İdeal bir tip olarak görülüyordu Rönesans insanı. Bu insan yaşamın, sanatın ve bilimin her alanında yer alan bir insandı. Bu yeni insan görüşü insan vücudunun anatomisine de ilgi duyuyordu. Yine antik çağdaki gibi ölüler kesip biçilerek insan vücudunun yapısı kavranmaya çalışılıyordu. Hem tıp hem de sanat için önemliydi bu. Sanatta insanı çıplak göstermek yeniden yaygınlaştı. Bu noktaya 1000 yıllık bir utangaçlık döneminden sonra yeniden gelindi de denilebilir. İnsan yine kendisi olmaya cesaret etti. Utanacak bir şey yoktu artık. Mutluluktan sarhoş olmuş gibiler, dedi Sophie öğretmeniyle kendisi arasındaki küçük bir sehpanın üzerine yaslanarak. Kesinlikle. Yeni insan görüşü yepyeni bir yaşam duygusu doğurdu. Artık insanlar yalnızca Tanrı'dan dolayı var değildiler. Tanrı insanı, insanın kendisi yüzünden de yaratmıştı aynı zamanda. İnsan yaşarken mutlu olabilirdi yaşamaktan. Yaşamdan özgürce zevk alabilirse, insanın önüne sonsuz olanaklar çıkabilirdi. Amaç tüm sınırları aşmaktı. Bu da antik çağ hümanizmine göre yeni bir şeydi. Antik çağ hümanistleri, insan ruhunun dinginliğini, kanaatkarlık ve insanın kendini denetlemesi gibi değerleri ön plana çıkartıyorlardı. Ama Rönesans hümanistleri kendilerini denetlemeyi bırakıyorlardı, öyle mi? Pek kanaatkar oldukları söylenemezdi en azından. Tüm dünyanın yeniden uyandığını düşünüyorlardı. Böylelikle güçlü bir çağ bilinci kendini göstermeye başladı. Orta çağ sözcüğü de antik çağla Rönesans ortasındaki yüzlerce yıllık dönemi anlatan bir sözcük olarak bu dönemde ortaya çıktı. Sanattan mimariye, edebiyattan müziğe, felsefeden bilime, her alanda pek çok gelişme oldu. Buna somut bir örnek vereceğim. Antik Çağ Roma'sından bu kentin kentlerin kenti, dünyanın merkezi gibi sıfatlarla tanımlandığından söz etmiştik. Orta Çağ'da Roma zayıfladıkça zayıfladı ve 1417'de eski milyonluk kentten geriye yalnızca 17 bin nüfusluk küçük bir kent kalmıştı. Neredeyse Lillesant'ın nüfusu kadar bir şey. Rönesans hümanistleri için Roma'yı yeniden kurmak kültürel politik bir amaç oldu. Her şeyden önce Havari Petrus'un mezarı üzerinde Büyük Aziz Peter Kilisesi inşa edilmeye başlandı. Aziz Peter Kilisesi söz konusu olduğunda ne kanaatkarlıktan söz edebiliriz, ne de insanın kendini denetlemesinden. Rönesans'ın önemli kişilikleri dünyanın bu en büyük inşaat projesinde görev aldılar. 1506'da başlanan inşaat tam 120 yıl sürdü. Kilisenin önündeki meydanın tamamlanması ise bir 50 yıl daha aldı. Epey büyük bir kilise olmuş olmalı sonunda. Eni 200 metreden fazla, 130 metre yüksekliğinde ve alanı 16 bin metrekareyi aşan bir kilise oldu bu. Bu Rönesans insanının cesaretini anlatmaya yetsin şimdilik.